7. kaset 2. yüz, sayfa 187. 1908 devriminden sonra görünüşte yaş haddi dolayısıyla resmi görevlerden emekliye sevk edildi ve sert eleştirilere uğradı. Uzun süreden beri resmi mesleğine feda ettiği edebi çalışmasına tekrar girişme teşebbüsünden de düşman kanılar ve değişmiş zevkler karşısında vazgeçti ve son yıllarını üniversite ve diğer yerlerde ders vermekle geçirdi. Ahmet Mithat, büyük edebi yeteneği olan bir adam değildi. Abdülhamit rejimiyle sıkı ilişkisi yeni Türk aydınlar kuşağında ona karşı nefret ve küçümseme uyandırdı. Yine de bu uysal, alelade kişiliği, Türkiye'nin entelektüel ve kültürel gelişmesine önemi hiç de az olmayan bir katkıda bulunmak gücünü gösterdi. Renkli gazetecilik faaliyetlerinin en önemlisi, küçük bir arkadaş grubuyla çıkardığı Tercüman-ı Hakikat adlı günlük gazetenin yayımıydı. 1878'de Ahmet Mithat'ın kurduğu bu gazete birçok yıllar devam etti ve Abdülhamit devrinin en önemli gazetelerinden biri oldu. 42 dipnot. Emin Press, sayfa 63. Bir süre 1882'den 1884'e kadar ünlü yazar Muallim Naci 1850-93 43 dipnot. Muallim Naci hakkında bakınız L1 Najdi T. Menzel tarafından ve Tanpınar sayfa 596'da. Muallim Naci tarafından yazılan bir edebi ilave de çıkardı ve şiddetli edebi tartışmalara girdi. Belki daha önemli olan diğer bir ilave, okul çocukları için çıkarılan ve Rüşdi öğrencileri arasında dağıtılan bir haftalık idi. 44 dipnot, gerçek, sayfa 75-76, İA 7-370. Tercüman-ı Hakikat nüshalarının büyük kısmı telif, adaptasyon veya çeviri şeklinde kesintisiz bir hikaye, makale, tefrika ve özel yazılar çeşmesi halinde boyunu akan Ahmet Mithat'ın kendisi tarafından yazıldı. Ayrıca 150'yi aşkın olduğu tahmin edilen muazzam sayıda kitap yayınladı. Bunlar iki ana gruba ayrılır: roman ve genel bilgi. Birincisi yaygın olarak okundu ve batılı edebi şekillere ve temalara hala hemen tamamen yabancı olan halk arasında yeni zevk ve ilgilerin geliştirilmesinde büyük bir rol oynadı. İkincisi tarih, felsefe, din, ahlak, bilim ve diğer konular üzerinde büyük sayıda eserleri kaplar. Bunlar aracılığıyla Ahmet Mithat, sade ve çekici bir şekil içinde Türk okuyucuya modern Avrupa bilgisinin bazı fikirlerini getirmek yeteneğini gösterdi. Bunlar arasında İslamlık dünyası dışındaki dünya tarihi hakkında Türk okuyucuya bazı bilgiler veren ilk eserler arasında olan 3 ciltlik bir dünya tarihi, Tarihi Umumi 1880-82 ile 14 cilt halinde 1871-81 Avrupa ülkelerinin ayrı ayrı tarihlerinden meydana gelen bir seri özellikle ilginçtir. 45 dipnot. Bakınız Bernard Lewis, History Writing and National Revival in Turkey, MEA 4, 1953, sayfa 218-227. Ahmet Mithat'ın bir çağdaşı, mesleği azıcık farklı bir çizgi izleyen Ebu Ziya Tevfik idi. 1849-1913, 46 dipnot. İA, Fevziye Abdullah'ın bu ad altındaki yazısı. Genç yaşta Şinasi ve Namık Kemal ile tanışan Ebu Ziya Tevfik, daha sonra tarihçisi olduğu genç Osmanlılarla birlik oldu ve 1872'de diğerleriyle birlikte Rodos'a sürüldü. O da Abdülhamit'le barıştı ve onun devrinde devlet şurası üyesi ve sanayi mektebi müdürü oldu. Bununla beraber Ahmet Mithat kadar uysal olmadı ve birkaç kez önce Rodos'a sonra Konya'ya sürüldü. Bu sürgün sayesinde 1908'de İstanbul'a döndükten sonra genç Türk devrinde parlamentoda ve basında rol oynayabildi. Abdülhamit idaresinde Ebu Ziya'nın faaliyetleri zorunlu olarak edebiydi. Bunlar başlıca 15 günlük bir derginin 1879'dan sonra çıkarılması ile çeşitli yazarlarca yazılan ve çevrilen ve Ebu Ziya Kütüphanesi diye tanınan yüzü çok aşkın bir kitap dizisinin yayınıydı. Kendi yazıları Türk edebiyat ve tarih konularından başka Gutenberg, Buffon ve Napolyon gibi konularla ilgilidir. Bütün bu eserler geniş ölçüde yayılıp okundu ve yeni kuşağın fikir ve görüşlerini şekillendirmeye yardım etti. Entelektüel bakımdan daha ihtiraslı olanı, gelecek vadeden bir mesleği gazeteciliğe feda eden bir mülkiye mezunu Ahmet İhsan Tokgöz. 1869-1942'nin çabalarıydı. 47 dipnot. El 2. Ahmet İhsan, K. Susaym, G. L. Lewis tarafından. Bir İstanbul Akşam gazetesinde Servet'te çevirici olarak çalışırken Servet Efiyon'un adıyla resimli bir bilimsel ilave çıkardı. Bir yıl sonra bunu kendisinin sahibi olduğu ve yazdığı bağımsız bir dergi haline getirmeyi başardı. 27 Mart 1897'de ilk çıkan sayısı kendisini edebiyat, bilim, sanat, biyografi, seyahat ve romana hasretmiş bir resimli Osmanlı dergisi olarak tanımladı. İlk evresinde Fransız dergisi illüstrasyonu örnek almıştı ve hem metin hem resimlerde daha çok yabancı kaynaklara dayanan bir çeşit resimli haber magaziniydi. Baştan beri batılılaşma eğilimiyle birlikte edebiyata ilgi gösterdi. Daudet'ten ve diğer Fransız yazarlarından çeviriler yayınladı. Bu yeni dergi çabucak zamanın genç yazarlarının ilgisini ve desteğini kazandı. Ocak 1895'te onlar arasında en seçkinlerden biri olan Tevfik Fikret, 1867-1915, 48 dipnot. Tevfik Fikret hakkında bakınız L1, Tevfik Fikret, T. Menzel tarafından. Akyüz, Tevfik Fikret, 1947. Bombacı, sayfa 449-454. Seçilmiş yazıları için bakınız Türk Klasikleri. Derginin baş yazarlığını üzerine aldı ve o tarihten sonra derginin karakteri köklü bir değişikliğe uğradı. Ahmet İhsan'la anlaşmazlıktan sonra istifa ettiği 1901'e kadar derginin denetimini elinde tuttu. Aşağı yukarı aynı yıl dergi gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın tarafından 49 dipnot. Hüseyin Cahit Yalçın, Seçilmiş Yazılar, İbit. 49 tarafından Fransızcadan çevrilen ve 1789 rejimine rastgele bir atıfta bulunan bir makaleyi fitneci olarak mahkum eden sansürcülerin hışmına uğradı. 50 dipnot, İbit, sayfa 4. Birkaç haftalık bir kapanıştan sonra yine Ahmet İhsan'ın sorumluluğu altında derginin yeniden çıkmasına izin verildi. Fakat en iyi yazarlar gitmiş, dergi ilginçliğini ve nüfuzunu yitirmişti. 1908 devriminden sonra bir süre günlük gazete olarak çıktı. Tevfik Fikret'in 6 yıllık başyazarlığı sırasında Servet Efiyon'un 51 dipnot. Servet Efiyon'un hakkında bakınız Servet Efiyon'un Edebiyatı Antolojisi, Türk Klasikleri, Bombacı, sayfa 447'de. Zamanın en yetenekli yazarlarının işbirliğiyle Türk kamuoyunda gerçek etkisini gösterdi. Bir anlamda Servet Efiyon'un grubu ve kendilerine verdikleri adla Edebiyat-ı Cedide muhafazacı hatta gericiydi. Daha önceki dönemde ortaya çıkmış olan dilin sadeleştirilmesi yönündeki eğilimleri reddederek bilgince Fars ve Arap sözcükleri ve deyimleriyle yüklü ve sadece yüksek derecede eğitimli bir elite hitap eden özellikle ağdalı ve anlaşılmaz bir üslupla yazdılar. Bununla beraber bu bile kısmen o zamanki Türk edebiyatında o kadar kuvvetle gözüken Batı etkisinin bir ifadesiydi. Edebiyat-ı cedideciler, avamın ağzında yıpranmış sözcükleri küçük görerek sadeliği reddediyorlardı. 52 dipnot, You Hate, Language Reform in Modern Turkey, 1954, sayfa 15. Batı edebiyatını reddetmiyorlardı. Tam tersine Fransız sembolistlerinin hakim etkisi altında Batı edebiyatında Abdülhamit sansürünün kendilerini zorladığı fil dişi kuleye çekilmekte estetik bir haklılık bulabiliyorlardı. Dil muhafazacılığına rağmen Tevfik Fikret ve arkadaşları Fransız örneklerini taklit ve adaptasyonda kendilerinden öncekilerden çok daha ileri gittiler. siyasal eleştiri yasaklanmakla beraber zamanın toplumsal hayatını roman içinde eleştirmek yoluyla toplumsal yorum yapılabilirdi ve yapıldı. Servet Efiyonu'nun başlıca ödevlerinden biri Avrupa'nın özellikle Fransa'nın kültürel ve entelektüel hayatından Türk okuyucuya bir şeyler öğretmekti. Böyle bir iletiş, Parnasyen ve sembolist edebi şekiller içinde bile hala derin bir devrimci muhteva taşıyordu. Çevrilmiş bir makalede Fransız devrimine rastgele bir telmihten dolayı dergi kapatılmasında, ayrıca belki çeviricinin onu izleyen meslek hayatında sembolik bir nitelik vardır. 53 dipnot. Türk klasikleri arasında seçilmiş eserlerine bakınız. Servet Efiyon'un yazarlarının çoğu kuvvetli siyasal görüşlere sahip olmalarına ve bizzat Tevfik Fikret'in birkaç kere resmi makamlarla başının derde girmesine rağmen politikadan kaçındı. 1886'da çıkmaya başlayan haftalık Mizan dergisi daha cesur bir yol izledi. 54 dipnot. İA 7 371. Mizan 1890'da kapatıldı ve daha sonra sürgünde tekrar çıkmaya başladı. İlk sayısında başyazar, uygar ülkelerde basının önemini, şeklini ve kapsaması gerekli şeyleri tartışıyor ve siyasal sorunları tartışmak, Türkiye hakkında Avrupalıların yanlış anlayışlarını düzeltmek ve okuyucusuna haber sağlamak vaadinde bulunuyordu. Mizancı diye tanınan başyazar Murat Bey, 1853-1912, ilginç bir kişiydi. 55 dipnot. Murat Bey hakkında bakınız E. Ramsur, The Young Turks, 1957, Dizin. Fevzi Abdullah, Mizancı Mehmet Murat Bey. Tarih Dergisi 3-4-67-88. Kafkasyalı bir Dağıstan yerlisi olan Murat Bey, 1873'te Türkiye'ye yerleşmeden önce belki üniversitede dahil olmak üzere eğitimini Rusya'da tamamladı. Rus İmparatorluğundan gelen birçok Müslüman göçmen gibi Murat da yetenekleri ve nitelikleri için Türkiye'de hazır bir açılış yeri buldu ve bir süre Duyun-u Umumiye Komiserliğinde bulundu. Daha sonra öğrencilerinden bazılarının tanıklığına göre yetişen kuşak üzerinde derin bir etkide bulunduğu mülkiyede tarih hocası oldu. Kitapları ve daha da önemli olarak haftalık mizan aracılığıyla bu etkisini ders odalarının çok ötesine yaymayı başardı. Türk basınının tarihçisi Ahmet Emin Yalman onu zamanın basınında başta gelen sima, aydın sınıfların mabudu olarak tanımlar. 56 dipnot. Emin, Press, sayfa 65. Abdülhamit idaresi altında beklenen safalar, mizanın kapatılması ve bir fasıladan sonra yazarının Mısır'a ve Avrupa'ya kaçması kaçınılmaz olarak birbirini izledi. Dışarıdaki genç Türkler arasında hakim ve önder bir mevki kazandı. Bu mevki ancak sultanın iltifatlarına teslim olup resmi bir görev almak üzere 1887'de İstanbul'a dönünce sona erdi. 1890-91'den sonra sansürün gittikçe artan şiddetiyle Türk gazeteciliğinin en önemli ve en ilginç ürünleri Fransa, İsviçre, İngiltere, Mısır ve diğer yerlerdeki genç Türkler tarafından gittikçe artan sayıda yayınlanan gazeteler ve dergiler oldu. Bununla beraber İstanbul'daki basın bile herhangi ciddi bir yorumdan ve hatta haber bildiriminden yasaklanmış olduğu halde okuyucularını yeni düşünüş yollarında şekillendirmeye, Avrupalı sosyal fikirleri ve durum alışları şüphesiz bilinçsiz olarak aşılamaya ve onları Türkiye'nin artık bir parçası olduğu daha geniş modern dünyadan ne kadar değiştirilmiş olursa olsun yeni kavramlar getirmeye devam etti. 1891'de dışarıdaki genç Türk faaliyetlerinin artışının içeride basının durumunun kötüleşmesine yol açmasından önce 6 Türkçe günlük gazete vardı. Birkaç yıl içinde yukarıdan gelen baskı bunların sayısını hepsi hükümetten yardım almak ve sıkı bir saray kontrolü altında olmak üzere 3'e indirdi. Tercüman-ı Hakikat daha önce zikredilmiş bulunuyor. Diğer ikisinin İkdam ve Sabah oldukça iyi tirajı vardı. Birincisi 15 bin, ikincisi 12 bin kadar. 57 dipnot. Emin, Press, sayfa 78. Bu rakamlar şimdiki İstanbul gazetelerinin 100 bin, 200 binlik tirajlarıyla karşılaştırılınca küçük görülebilir. Fakat o zaman yardımlar kesilse bile gazeteleri yaşatmaya, sayıca küçük öğrenimli elit üyelerine erişmeye ve onları etkilemeye ve yeni bir mesleğe, gazeteciliğe girenlere yetişme imkanı, mahreç ve geçim sağlamaya yeterliydi. Her iki gazetenin de 1908 devriminden sonra yaşaması ve onu izleyen rejimlerde önemli bir rol oynamayı başarması anlamlıdır. İlk devrimciler 58 dipnot. Abdülhamit yönetimi altındaki muhalefet hareketleri hakkında hem Türk hem Batı kaynaklarına dayanan ayrıntılı bir monografik inceleme Ramsur'un Young Turks adlı eserinde bulunur. İlave materyal Şeyh Mardin, Libertarian Movements in the Ottoman Empire, 1878-1898, Meş, 1962, 196-82. Aynı yazar, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1898-1908, 1964, Berkes, Development, sayfa 289 ve devamında ve birçok Türkçe eserlerde Tuna'ya, Kur'an ve Bayur'da bulunur. Bu değişikliklere rağmen Türkiye'nin yönetimi hala muhalefet de dahil olmak üzere bütün politika haklarını ve ödevlerini elinde tutan bir profesyoneller elitinin kabul edilmiş ve tanınmış imtiyazıydı. Bu nedenle devrimci değişikliğin öncülerinin ortaya çıkması devletin hizmetlileri arasından oldu. Devrimin tohumları okullarda, sultanın o kadar dikkatle gözetlediği bu sivil ve askeri elit yuvalarında ekilmişti. Özellikle sarayın doğrudan doğruya kontrolüne daha az tabi olan vilayet merkezlerinde Abdülhamit okullarındaki hoşnutsuzluk ve devrimci kaynayış atmosferini birçok Türk yazarı tasvir etmiştir. İstanbul'daki Galatasaray Sultanisi'nde bile sultan aleyhinde duygular çok kuvvetliydi. 1909'da Sultani'den mezun olan Hikmet Bayur, Genç Türk Devrimi'nden 2 yıl önce öğrencilerin çeşitli bayramlarda şeker dağıtımı için nasıl bir araya toplandıklarını ve "Padişahım çok yaşa" diye bağırdıklarını anlatır. Bizler ise hiç olmazsa büyük çoğunluğumuz "Padişahım baş aşağı" diye bağırırdık. Böyle bağıranlar arasında Bükela'nın, bakanların ve hele Mabeyinci gibi padişahın yakınlarının çocukları da bulunuyordu. Padişahı ona en yakın çevreler, gençlerinin bile sevmedikleri ve saymadıkları görülüyordu. 59 dipnot, Hikmet Bayur, İkinci Meşrutiyet Devri Üzerine Bazı Düşünceler, Bel, No 90, 1959, sayfa 269. Bayur, Kamil Paşa'nın torunudur. Bu yaygın nefretin Hikmet Bayur'un anlattığı düzeye erişmesi şüphesiz biraz zaman aldı. Fakat Abdülhamit yönetiminin daha ilk 10 yıllarında öğretmenlerin ve öğrencilerin birlikte Namık Kemal'in ve Ziya Paşa'nın yasaklanmış eserlerini okudukları, vatan ve hürriyetten konuşup düşündükleri okullarda hoşnutsuzluk ve hayal kırıklığı vardı. Temmuz 1908 devriminin kahramanı Niyazi Bey, 1880'lerde henüz genç bir öğrenciyken nasıl Fransızca ve tarih öğretmenlerinden bu öğretmenlerin seçilmesi anlamlıdır, şu fikirleri öğrendiğini hatıralarında anlatır. Hamiyet, terakki, insaniyet, vatan muhabbeti. Eski Osmanlıların ve Fransızların vatanperverliklerine dair hikayeler naklediyorlardı. Mektep arkadaşlarımla ve efrad-ı ahaliyle ahval-i alemden den vuruldukça Kemal Bey, Namık Kemal, bu edib-i azam ve muhteremin namı, asar-ı mevzu-u bahis oluyordu. Vazifemiz muhafaza-i vatan, def-i tecavüzat-ı düşman olacak değil mi? Neden usulü tedrisimizde, programlarımızda vatandan, terbiye-i fikriyeden eser yok? Bizi dinen, aklen, mantıken mukaddes olan bir takım hissiyatı gizlemeye mecbur ediyorlar. Bunların nemav-ü tealisine hadim olacak eserleri okutmuyorlar. Bununla beraber gerçekte etkisi altında beni sermest eden muhabbet-i vataniye kalbimi, kalbi masumanemi inkılaplara hazırlıyordu diye bahsettiği Namık Kemal'in şiirleri de dahil olmak üzere bu çeşit eserlere Niyazi'yi ve arkadaşlarını bir öğretmen yöneltmişti. Niyazi 1882'de Pangaltı'da Harbiye'ye gittiği zaman eserlerinin kendisini Eazim-i Millet, Ekabir-i Siyaset, Fedakarana Ümmet arasına yükselttiği Namık Kemal, hürriyetçilerin geri kalanıyla birlikte menkup bulunuyordu. Asarını ve isimlerini ağza almak günah-ı kebairden sayılıyordu. 60 dipnot. Hatırat-ı Niyazi, Hicri 1326, sayfa 14-15. Namık Kemal'in etkisi diğer genç Türk hatıratçıları tarafından da belirtilmiştir. Örneğin Kazım Nami Duru'nun Manastır Askeri İdadisi'nde bir öğrenciyken nasıl Namık Kemal'i okuduğunu ve el yazısı olarak eline geçen onlardan birinin nasıl gizlice kopyasını çıkardığını hikaye eden eserine bakınız. İttihat ve Terakki Hatıralarım, 1957, sayfa 6. Fakat birçok ehli kebair, çok büyük günahlar işleyen vardı. Ali Kemal, Rıza Tevfik ve diğerleri, mülkiye ve diğer okullardaki hocalarının kendilerine nasıl hürriyetten bahsettiklerini ve yasaklanmış genç Osmanlı yazarlarının eserlerini nasıl tanıttıklarını tasvir etmişlerdir. Resmi merciler bundan haberdarlar ve onların yerine daha emin ve uysal hocalar getirmeye çalışıyorlardı. Ali Kemal şunu belirtir. O esnada Murat Bey, hatta Ekrem Bey gibi hocalar Mektebi Mülkiye'den hürriyet-i fikriyelerine mebni çıkarılmıştı. Onların yerine tatsız tuzsuz adamlar getirilmişti. 61 dipnot, Ergin, Marif, sayfa 504 ve devamında zikredilmiştir. Zamanın bir emri, öğretmenleri ders programı dışına çıkmaktan yasaklar ve şari sadakata muhalif hareket eden muallimlerin ibreten lissarin şiddetle tedip edilmesini öngörür. 62 dipnot, İbit, sayfa 513. Fakat bu tedbirlerin pek az etkisi oldu ve öğrenciler ile harbiyeliler arasında yıkıcı görüşlerin yayılmasını önleyemedi. İmparatorluğun gelecekteki askerleri ve idarecileri olan bu gençlere devletin sağlayabileceği en ileri ve en modern eğitim veriliyordu. Bunların ve öğretmenlerinin hizmet edecekleri devletin yönetimi hakkında er geç bazı köklü sonuçlara ulaşmaları kaçınılmaz idi. Örgütlenmiş muhalefet. Örgütlenmiş muhalefet. İlk örgütlenmiş muhalefet kümesi 1889'da bir Türk tarihçisinin belirttiği gibi Fransız devriminin 100. yıl dönümünde kuruldu. 63 dipnot. Tunay'a, Partiler, sayfa 104. Kurucuları eski Padişah Sarayı ile yeni Demiryolu Garı arasındaki mesafenin orta yerinde, askeri tıbbiyenin bahçesinde, Mayıs ayında toplanan 4 tıbbiyeliydi. Kurucular, Ohrili bir Arnavut İbrahim Temo, Kafkasyalı bir Çerkez Mehmet Reşit, Arap Kirli ve Diyarbakırlı iki Kürt olan Abdullah Cevdet ve İshak Skütü'ydiler. Bazı kaynaklar 5. bir ismi, Rus Çarlığından Bakülü Hüseyin Zade Ali'yi de ilave eder. 64 dipnot, Ramsur, sayfa 14, Tunay'a, Partiler, sayfa 104. Kur'an 1956, sayfa 134 devamı. Bu kişiler hakkında biyografik bilgiler İbrahim Alaaddin Gövsan'ın yararlı özeti Türk Meşhurları Ansiklopedisi'nde tarihsiz bulunur. Abdullah Cevdet hakkında ayrıca bakınız El Bir ilavesi, The Cevdet, K. Susaym tarafından. Yeni dernek, İstanbul'daki sivil, askeri, bahri, tıbbi ve diğer yüksek okulların öğrencileri arasında taraftar kazanarak süratle büyüdü. Kendinden önceki 1865'in genç Osmanlıları gibi bu yeni gizli örgüt üyeleri de İtalyan Carbonari örgütünü örnek almış görünüyor, numaralı hücreler halinde örgütlenmişler, her hücre içinde de her üye bir numara almıştı. Birinci hücrenin birinci üyesi Temo, 1'e 1 idi. Dernek üyeleri Galata Fransız Postanesi aracılığıyla bu arada sürgündeki ilk örgütlü grubun kurulduğu Paris'le teması sürdürmeyi başardılar. Abdülhamit tarafından meclisin kapatılmasından beri orada küçük bir Osmanlı hürriyetçiler grubu oturmaktaydı. Bunlardan biri Lübnanlı Maruni ve Osmanlı parlamentosunun eski üyelerinden olan Halil Ganim adında biri. 65 dipnot. Bu Suriyeli Osmanlı Hristiyanının rolü hem Türk hem de Arap milliyetçiliğinin tarihçileri tarafından gözden kaçırılmış görünüyor. Bakınız Ramsur, sayfa 22. Fransa'da La Jeune Turque adında bir gazete çıkarmaya başladı. İsim şüphesiz 1860'lardaki genç Osmanlı sürgünlerinin hatırasının bilinçli bir çağrısıydı. 1889'da Bursa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Rıza Bey, Paris'teki sergiyi görmek iznini elde etti. Oraya varınca sürgünler grubuna katıldı ve çok geçmeden onlar arasında hakim bir sima oldu. Genç Türklerin en sebatlı ve en korkusuzlarından biri olan Ahmet Rıza, 1859-1930, birçok bakımdan onlar arasında bir baş simadır. 66 dipnot. Ahmet Rıza hakkında bakınız Ramsur, Tunaya, Kur'an, 1956, Bayur, çeşitli bölümler ve Mardin, Jön Türkler, 1964, 123 ve devamı. Hem Türk hem de Leyden İslam ansiklopedilerinde adının bulunmaması hayret vericidir. İstanbul'da doğmuştur ve İngilizce bilmesinden ve Kırım Savaşı sırasında İngilizlerle dostluğundan dolayı İngiliz Ali lakabını alan Ali Rıza Bey'in oğludur. Anası Müslüman olmuş bir Avusturya veya Macar hanımıydı. İngiliz Ali ilk Ayan Meclisi üyelerinden idi ve vefat ettiği Ilgın'a sürülmüştü. Ahmet Rıza Galatasaray'da okudu ve ondan sonra tarım öğrenimi için Fransa'ya gönderildi. Öğreniminden sonra Türkiye'ye dönünce Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Dışarıda daha geniş bir yeni öğrenim projesine girişmek için bu mevkiyi terk etti. Ahmet Rıza Paris'te Auguste Comte'un şakirdi olan ve ona düşünüşüne hakim olacak pozitivist felsefeyi öğreten Pierre Lafitte'in etkisi altında kaldı. 1895'te diğer sürgünlerle işbirliği halinde 15 günlük meşvereti yayınlamaya başladı. İsim, danışma anlamına gelen Arap asıllı bir sözcük. İstişareli, danışmalı devlet idaresi lehinde Kur'an'dan çıkarılan daha önceki kanıtların bir yankısıdır. 67 dipnot. Yukarıda sayfa 143 ve 154'e bakınız. Onun altındaki slogan, İntizam ve terakki pozitivistlerin sloganıdır. Muhtemelen bu pozitivist etkiyle o zaman İstanbul'daki grup adını İttihad-ı Osmani'den İttihat ve Terakki'ye çevirdi. 68 dipnot, Ramsur, sayfa 23'de. Meşveret, yabancı postaneler ve diğer kanallarla kaçak olarak girerek İstanbul'da dağılmaya başladı. Hem derneğin üye sayısını arttırmaya hem de kaçınılmaz bir sonuç olarak ona resmi makamların dikkatini çekmeye yardım etti. Aşağı yukarı bu sıralarda Murat Bey zorunlu reformlar üzerinde sultana bir lahiya sundu. Sonra şüphesiz görüşlerinin sultanın erişemeyeceği bir yerden daha etkin olarak savunulabileceğini hissederek İngiliz işgalindeki Mısır'a kaçtı. Orada bu kez sultanı ve rejimini açıkça yerici bir şekilde mizanını yayınlamaya başladı. Sultan buna, Murat'ın İstanbul'daki bazı arkadaşlarını ve muhalefet gruplarının tanınmış liderlerini tutuklamak veya sürgün etmekle karşılık verdi. Ezilmiş olmaktan uzak olan dernek üyeleri bu kez teoriden uygulamaya geçtiler. Ve 1896 Ağustos'unda sultanı devirmek için bir hükümet darbesi hazırladılar. Fakat plan sultana ihbar edildi ve süratli polis hareketi hemen bütün tertipçilerin tutuklanmasına yol açtı. Suçlama gerçekte ayaklanma veya ihanet şeklinde idiyse de tertipçileri yargılayan mahkeme hiçbir idam cezası vermedi. Bunun yerine başarısız tertipçiler eski Osmanlı uygulamasına uygun olarak imparatorluğun uzak vilayetlerine Anadolu, Musul, Suriye, en tehlikelileri de Fizan ve Libya'ya sürüldü. İstanbul'daki 1. Tümen Komutanı ve darbenin lideri seçilmiş olan Kazım Paşa, Arnavutluk'ta İşkodra valiliğine atanmaktan daha ağır bir ceza görmedi. 69 dipnot. İbit, sayfa 31-34. Sultanı devirmek için bu ilk teşebbüsün başarısızlığına rağmen genç Türklerin tahriki İstanbul'da özellikle öğrenciler arasında artmaya devam etti. Hareket, yayınları Türkiye'de dağılan ve başlıca yabancı postaneler aracılığıyla yurt içindeki arkadaşlarıyla teması sürdürmeyi başaran Mısır ve Avrupa'daki sürgünler tarafından eylemli olarak teşvik edildi. Fransa'ya kaçmış olan Harbiye'nin eski hocalarından Çürük Sulu Ahmet, eski öğrencilerinden bazılarıyla gizlice mektuplaştı ve Harbiye'de iki hücre veya komitenin teşkilinde parmağı oldu. Sultan Abdülaziz'in halline katılmış olan Seraskerin ve Harbiye komutanının adlarına izafeten, anlamlı bir şekilde Hüseyin Avni ve Süleyman Paşa grupları olarak tanınıyorlardı. 70 dipnot. Ramsur, sayfa 45, Feş, sayfa 341, Tunaya, Partiler, sayfa 104. Haziran 1897 başlarında memleket gençliğinin eziyetçisi, 71 dipnot. Kur'an, sayfa 143. Tüm General Reşit Paşa'nın başkanlık ettiği özel bir askeri mahkeme kuruldu. Amacı askeri öğrenciler arasında hürriyet hareketlerini ezmekti. Böylece zalim ve ağır bir tutuklamalar, hapisler ve sürgünler geçidi, taş kışla barakalarının soğuk koridorlarını doldurdu. Daha önce tersanede ve diğer yerlerde alıkonulan siyasi mahpuslar, soruşturma ve yargılama için taş kışlaya nakledildi ve sonra sürgüne yollandı. 28 Ağustos'ta 28 kişilik bir mahkumlar kümesi, kara deniz subayları, askeri doktorlar, askeri akademi öğrencileri 102 gün sonra taş kışladan çıkarılarak Kabataş iskelesine götürülüp orada hale uygun olarak Şeref adlı bir vapura bindirildiler. 3 Eylül çarşamba günü Trablus'a vardılar ve askeri hapishanelere gönderildiler. 72 dipnot. Tunaya, Partiler, sayfa 105, Kur'an, sayfa 144 ve devamı. Bu baskılara rağmen Genç Türk Hareketi korku verecek surette büyümeye devam etti. Sultan esas itici gücün dışarıdaki sürgünlerden geldiğini anlayarak yeni bir yaklaşıyı, barışma yaklaşısını denedi. Sürgünler arasındaki durum tamamen hoşnutluk verici değildi. Bir sürü merkezler arasında parçalanmışlardı. En önemlileri Paris, Cenevre ve Kahire'de, daha küçük gruplar ise Folkestone, Londra ve başka yerlerdeydi. Aralarında hem kişisel hem ideolojik farklar görünmeye başlamıştı. Bunlar 1896 sonlarına doğru Murat Bey Mısır'dan Avrupa'ya gelip çok geçmeden Genç Türklerin liderliği için Ahmet Rıza'ya karşı başarılı bir rakip olarak ortaya çıkınca daha da şiddetlendi. Murat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Cenevre kolunun lideri oldu ve bu kez onun Cenevre'de çıkmaya başlayan mizanı Genç Türk Fikriyatı'nın organı olarak Ahmet Rıza'nın meşveretine rakip oldu ve onu gölgede bıraktı. 73 dipnot. Ramsur, sayfa 37-39. Feş, sayfa 338. Mardin, Jön Türkler, sayfa 46-D. İşte bu nazik zamanda Sultan sürgündeki liderlere yanaşma hareketlerine başladı. Yusuf Ziya Paşa ve Ebu Ziya Tevfik'ten kurulu ilk elçiler hiçbir sonuç alamadılar. Fakat 1897 Ağustos'unda Sultan'ın Çerkez sırdaşı Tümgeneral Ahmet Celaleddin Paşa, Cenevre'de Murat'ı bir mütareke yapmaya ve İstanbul'a dönmeye ikna etmeyi başardı. Bu ayrılma Genç Türklere yıkıcı bir darbeydi. Bir süre bunu pazarlıklı ve silahlı bir samimi mütareke olarak takdim etmeye çalıştılar. O zamanki bir söylentiye göre Murat, herhangi bir kişisel lütuf kabul etmeksizin bir rehine olarak İstanbul'a yalnız gidecek. Bu onun tarafından yeni bir fedakarlıktır. Çünkü muhasamatın yeniden başlaması halinde şüphesiz ki bu hareketini hayatıyla ödeyecektir. 74 dipnot. Ramsur, sayfa 49-50. Feş, sayfa 343. Fevziye Abdullah, sayfa 84. Ahmet Celaleddin Paşa misyonunun ve Murat'ın ayrılmasının pek ayrıntılı hikayesi için bakınız Kur'an, sayfa 151-D. Gerçekte Murat bunu hayatıyla ödemedi. Onun yerine devlet şurası üyesi oldu. İstanbul'a dönüşü anında niyetlerinin dürüst olduğu genellikle kabul edilir. Fakat onun ayrılması ile bunun sultan tarafından istismarı ve bazı arkadaşlarının daha kötü ihanetleri dolayısıyla özellikle Türkiye içinde bütün harekete maneviyat kırıcı bir dalga yayıldı. Daha da kötü olanı, hareketin kahramanı ve putu Murat'ın diğerlerinin de izleyeceği bir uzlaşma ve teslimiyet örneği vermiş olmasıydı. Cemiyetin tıbbiyedeki dört asli kurucusundan ikisi, İshak Scuti ve Abdullah Cevdet, o sıralarda Avrupa'ya geldiler. 1896'da Cenevre'de Osmanlı İhtilal Fırkası'nı kuran Tunalı Hilmi, cemiyetin kurucu üyelerinden Mehmet Reşit ve diğer genç Türk mücahitleriyle birlikte Aralık 1897'de Cenevre merkezini tekrar canlandırmayı başardılar ve Osmanlı adında yeni bir gazete çıkardılar. Bununla beraber sultanla temas halinde kaldılar ve 1899'da galiba daha önce Murat'la yapılan anlaşmanın yenilenmesi şeklinde bir uzlaşmaya vardılar. Bu uzlaşma gereğince sultan Libya'daki siyasi mahpusları salıvermeyi, onlar da sultana hücumdan kaçınmayı yükümlendiler. Bundan başka Scuti, Cevdet ve Hilmi devlet memuriyetlerine girdiler. İlk ikisi sırasıyla Roma ve Viyana'daki Osmanlı büyükelçiliklerinin doktorluklarına, üçüncüsü de Madrid elçilik katipliğine atandılar. Abdullah Cevdet, entelektüel üstünlüğüne ve genç Türk ideolojisine olan şüphesiz katkılarına rağmen bu ihaneti unutturmakta güçlük duydu. Fakat bu görünüşten ibaretti. Osmanlı gazetesi İngiltere'de tekrar çıkmaya başladı ve 1904'e kadar orada kararsız bir şekilde devam etti. Dönekler onun mali destekçileri arasındaydı ve daha sonra yine aktif muhalefete geçmişlerdi. 75 dipnot. Ramsur, sayfa 53-54. Feş, sayfa 346. Karşılaştırma, Kur'an, sayfa 204-D. K. Susaym, Cevdet, İn El 1, Ek. Tunalı Hilmi, İn El 2. Mardin, Jön Türkler, sayfa 93-D. Bu arada Paris'te Ahmet Rıza ve arkadaşları sultanın ve elçilerinin ne tatlı sözlerine ne de tehditlerini aldırdılar ve artık Genç Türk davasının hemen tek yayın organı olan Meşveret'i yayınlamaya ve dağıtmaya devam ettiler. Ondan sonra Aralık 1899'da Genç Türk umutlarının gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da en düşük noktasında göründüğü bir zamanda beklenmeyen bir kaynaktan, bizzat hükümdar ailesinden küçük bir üyeler grubunun İstanbul'dan Fransa'ya dramatik kaçışı hareketi birdenbire tekrar canlılığa kavuşturdu. Damat Mahmut Celaleddin Paşa, 1853-1903, bir vezirin oğlu ve ana tarafından Sultan II. Mahmud'un torunuydu. 76 dipnot. Damadın ve oğullarının işe karışması hakkında bakınız Ramsur, sayfa 54-D, Feş, sayfa 356, Kur'an, sayfa 228-D. Karısı Abdülmecid'in kızı ve Abdülhamit'in kız kardeşiydi. Böylece Abdülhamit'le iki yanlı akrabaydı. Oğulları Sabahattin ve Lütfullah ile Genç Türklere katılması sultana ağır bir darbe oldu. Hükümdar ailesinden asilerin gelişi şüphesiz Genç Türklerin gücüne ve prestijine büyük bir katkıydı. Aynı zamanda onlar arasındaki parçalanmayı şiddetlendirici etkisi de oldu. Murat ve Abdullah Cevdet'in her ikisi de bir süre Ahmet Rıza'nın liderliğine başarıyla meydan okumuşlar ve sonra kendilerini önemsizliğe teslim etmişlerdi. Şimdi ise Meşveret'in pozitivist peygamberinin karşısına çıkmak üzere prestiji yüksek ve ilkesi sağlam yeni ve daha dayanıklı bir rakip belirmişti. İkisi arasında Genç Türkleri sürgünde devrime kadar, iktidarda da imparatorluğun sonuna kadar ikiye ayıran bir fikir kutuplaşması doğdu. Bu yeni lider süratle Ahmet Rıza'nın önce kişisel sonra ideolojik rakibi olarak ortaya çıkan Prens Sabahattin idi. 1877-1948, 77 dipnot. Sabahattin hakkında bakınız Ramsur, sayfa 81-89, Kur'an, sayfa 317-D ve 400-D, Feş, çeşitli bölümler, Mardin, Jön Türkler, sayfa 215-D. İki kanat arasındaki ayrılık, hareketin birliğini yeniden kurmak ve doğrulamak için 1902'de Paris'te toplanan Genç Türk Kongresi'nde açık ve sürekli bir hal aldı. Böyle bir kongre fikri 1900'de Mısır'a yaptıkları bir ziyaret sırasında iki prens tarafından ortaya atıldığı zaman düşünülmeye başlandı. 78 dipnot. Ramsur, sayfa 65, Kur'an, sayfa 267'de. Kongre nihayet 4 Şubat 1902'de bir Fransız destekleyicisinin evinde Prens Sabahattin'in başkanlığında toplandı. 79 dipnot. 1902 Paris Kongresi hakkında bakınız Ramsur, sayfa 66'de, Feş, sayfa 364'de, Kur'an, sayfa 317'de, Tunay'a, Partiler, sayfa 106'de. Yayınlanan raporlara göre kongrede ve kongreden sonra iki önemli sorun ortaya çıktı. Birincisi, İsmail Kemal'in ileri sürdüğü, yalnız propaganda ve yayınlarla bir devrim yapılamaz. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin devrim hareketine katılmasını sağlamaya çalışmak zorunludur yargısıydı. 80 dipnot. Kur'an, sayfa 321. İsmail Kemal hatıralarında Prens Sabahattin'in tasvibiyle bir askeri darbe örgütlemek için nasıl çalışmaya koyulduklarını ve İngiliz hükümetini planlarıyla ilgilendirmeyi eylemli olarak başardıklarını anlatır. Ama hiçbir sonuca erişemediler. 81 dipnot. İsmail Kemal, Memories, sayfa 308'de. Karşılaştırma, Ramsur, sayfa 76'de. Biraz farklı bir anlatış için bakınız Kur'an, sayfa 326'de. Öteki sorun, müdahale sorunu üzerinde ciddi bir ayrılık baş gösterdi. 1894-1896 katliamını unutamayan Ermeni üyeler, Osmanlı İmparatorluğu'nda etkin reformların teminatı olarak Avrupa devletlerinin müdahalesini sağlamayı şiddetle arzuluyorlardı. Ahmet Rıza ile İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki Türklerin çoğu buna karşıydı. Onların görüşüne göre bu tamamıyla bir iç sorundu ve herhangi bir dış müdahale gereksiz ve hatta zararlı olurdu. Prens Sabahattin bu konuda Ermenilere katıldı ve bir karar alındı. Karar Avrupalılara, kendileriyle Babali arasında akdedilmiş antlaşmalar ve uluslararası antlaşmalardaki maddelerin Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün bölümlerini yararlandıracak bir tarzda yürürlüğe konmasını sağlamanın insanlığın genel çıkarı bakımından ödevleri olduğunu da hatırlatıyordu. 82 dipnot. Feş, sayfa 371. Ramsur, sayfa 71. Ahmet Rıza ve arkadaşları bu politikaya amansız bir şekilde muhalif kaldılar ve onun grubu ile Prens Sabahattin'inki arasındaki ayrılık ondan sonra Türk milliyetçiliği ile Osmanlı liberalizmi arasındaki ayrılıklardan biri olarak billurlaşmaya başladı. Azınlık bildirisinde ilginç düşünceler vardır. Devletlere çıkarın rehberlik ettiği ve bu çıkarın, menfaatin her zaman kendi ülkemizinkiyle uyuşmadığı kanısında olan biz azınlıktakiler, bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığını ihlal eden bir hareketi kesinlikle reddederiz. Bununla beraber biz iddia edildiği gibi Avrupa'ya hasım değiliz. Bilakis bizim başlıca arzularımızdan biri Avrupa uygarlığının özellikle bilimsel gelişmesinin ve yararlı kurumlarının ülkemizde yayıldığını görmektir. Biz Avrupa'nın çizdiği yolu izliyoruz ve hatta yabancı müdahalesinin kabulünü reddetmemizde bağımsızlıklarına kıskanç bütün Avrupa uluslarının haklı olarak gurur duydukları yurtsever azimden ilham alıyoruz. 83 dipnot. Feş, sayfa 372-73. Ramsur, sayfa 69. Prens bu kez Paris'te Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti gibi azametli bir isimle yeni bir dernek kurmak yoluna gitti. Rakibi İttihat ve Terakki Cemiyeti gibi bu cemiyette Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölümlerinde ve sürgünde dağılmış Türkler arasında kollar kurdu. Bunlar Asya Türkiye'sinde toplanmış görünüyor. Erzurum, Trabzon, İzmir, Alanya'da, Suriye'de de Şam ve Laskiye'de kolları olduğu belirtilmiştir. 84 dipnot, Tunay'a, Partiler, sayfa 142'de. Cemiyet İstanbul'da bir öğrenci grubu tarafından Eylül 1904'te kurulmuş, Cemiyet-i İnkilabiye tarafından temsil edilmiş görülüyor. 85 dipnot. İbit, sayfa 149D. Cemiyetin biraz ağır adı, Prens Sabahattin'in derin etkisinde kaldığı Fransız yazarı Edmond de Molins'in yazılarından gelmektedir. 86 dipnot, Ramsur, sayfa 82D. De Molins'in A Quoi Tient la Supériorité des Anglo-Saxons, Anglo-Saksonların üstünlüğü neden ileri geliyor adlı kitabı 1897'de yayınlanmış ve hemen İngilizceye çevrilmişti. Kitap o zaman çok dikkati çekti ve özellikle kendi toplumlarının geriliğinin izahını anlayan Müslüman reformcular, hürriyetçiler ve yenilikçiler arasında ilgi uyandırdı. Kitap süratle Arapça olarak Mısır'da yayınlandı. 87 dipnot. Ahmet Zalul Paşa tarafından çevrilmiştir. Bakınız C.C. Adams, Islam and Modernist in Egypt, 1933, sayfa 312. Ve öyle görünüyor ki Arap ve Türk düşünüşündeki etkisi hiç de küçük olmadı. De Molins'in tezi, kısaca Anglo-Saksonların üstünlüğünün kişiliği ve ferdi teşebbüs yeteneğini geliştiren üstün eğitimlerine, diğer insan toplumlarında yaygın olan topluma güven yerine kendine güvene dayandığı şeklindeydi. Bu tarihsel ve eğitimsel teoriler çerçevesi içinde Prens Sabahattin, federal ve ademi merkezileştirilmiş bir Osmanlı Devleti fikrini geliştirdi. İngiliz tarzında meşruti bir monarşi, merkezi hükümetin asgari derecesini sağlayacaktı. Geri kalan tarafına gelince, imparatorluğun farklı halkları ve toplumları bölgesel ve mahalli idare altında ve kolektif veya hükümet kontrolünden kurtulmuş bir kamu hayatı içinde isteklerini gerçekleştirebilir ve haklarını koruyabilirlerdi. 7. Kaset 2. Yüzün Sonu.